Açık masa konuşmaları. Hazırlayan ve sunanlar
Bek Sultan Oğuz, Rafet Arslan ve Mürvet Türk Yılmaz.
Açık Radyo'da Açık Masa konuşmalarında beraberiz. Ben İzmir stüdyolarından şu an Nişantaşı Tarot Merkezi'nden bağlanıyorum. Mürvet Hanım Sefer Hisar'dan bağlanıyor. Ana stüdyomuzda da konuğumuz sevgili yazar, edebiyat eleştirmeni, tarihçisi, FM radyosu Zafer Yalçınpınar ve moderatörümüz İbrahim Şimşek var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani Rafet, moderatörlüğü bana bıraktın. Biraz zorlanacağım bu konuda. Şimdiye kadar hep ya sen yaptın.
Makara yapıyorum abi. Biz Zafer Bey'in sesini alabilir miyiz? Merhaba Zafer.
Selam Rafet, ne haber?
Hoş geldin Üstad. Bugün Türkiye'de esasında 2. Dünya Savaşı sonrası bir süreçte başlıyor. Öncelikle edebiyatta Sait Faik'in attığı adımla, ki o da bir şiir hareketidir esasında, bunu da konuşabiliriz. Ardından ikinci yeni şairleri, özellikle Ece Ayhan ve İlhan Berk poetikasıyla çıkan bir sivil şiir kavramı ve bunun avantgardla, sanatla, hayatla bağlantılarını konuşmak istiyor. Öncelikle sevgili Zafer, nedir bu sivil şiir?
Ya, çok güzel bir soru. Ben de bunu düşünüyordum, yani sivil şiir nasıl tanımlayacağız diye. Temel olarak baktığımızda hegemonik her düşünceye, mevcut iktidarın her türüne karşı duran bir şiir bu sivil şiir. Bizim Türkiye'de tabii sivil dediğimiz anda işte böyle askeri falan o tarz karşıtlıklar aklımıza geliyor ama ikinci yeninin yaptığı temel konu dilin imkanlarını kullanarak her türlü hegemonik düşünceye karşı imgeyi, şiiri ortaya koymak. Yani basitçe söylersek imparatorların hegemonyası var, devletlerin, askerlerin hegemonyası var. Sonra şimdi kapitalizmle hissedarların, paydaşların, yandaşların hegemonyası var. Bütün bunların oluşturduğu paradigmaya karşı olan şiire biz sivil şiir diyoruz. Basitçe söylersek.
Evet. Yani şey diyebiliriz değil mi Zafer? Yani resmi dilin, resmi tarihin ve yerleşik kültürel kodların dışında bir dil.
Aynen öyle. Burada ileri düzey tekniklerle bu dilin deformasyonu bir konu tabii. Ama burada da şey de var. Yani felsefe ile olan ilişkisi, imgesellikle olan ilişkisi, duyular dünyası ile olan ilişkisi, bunların hepsini gayri resmi bir noktadan oluşturuyor ve iktidarın her türüne karşılar, yani bütün sivil şair dediğimiz karakterler karşı bu konu üzerine zaten sürekli kendileri de konuşmuşlar, anlatıyorlar yani.
Yani şöyle diyebiliriz, yani klasik şiir kurallarını yıkan, ondan sonra anlamı zorlayan, resmi dilin dışında çıkan bir üslup var burada.
%100 öyle ve ileri düzey teknikleri de kullanıyor. Yani işte distorsiyon, rezonans dediğimiz Fransız şiirleri anılan ama aslında Türk şiirleri de çok ileri düzey motifleri olan. Yani Ece Ayhan buna gerçeğin yedilmesi adını veriyor. Gerçeğin yedilmesi diye bir ifade kullanıyor. Kovulması gibi bir şey aslında. Hmm. Ece Ayhan da zaten kovgun bir şair olarak tanımlıyor kendini.
Ha, çok önemli bir şey söylüyor. Kavram çok önemli bir yere geliyor. Onu şeye oturtmak istiyorum. Sen ne dersin bilmiyorum ama Adorno'nun bu atonel ve tonel ayrımında kullandığı bir şey, kavram var. Ya Tonel Olan'ın düzenli, uyumlu, tutarlı bir dünya görüşünü temsil eden bir tarafı var. Atonel'in işte modern dünyanın çelişkileri, krizleriyle daha uygun bir estetik dil kurma durumu var. Bunun üzerinden mesela açımlarsak nereye doğru gidebiliriz?
Yani bilinen bilinmeyen dünya gibi de düşünebiliriz bunu. Tonal yapı matematiği bilinen, alışılagelmiş aslında iktidarın yaklaşımı. Ama dil açısından baktığımızda atonel kurulmuş nasıl diyeyim formüller, tersine çevrilmiş formüller, inanılmaz derecede özgür ve aslında geleceğin dili de bunun üstünden kuruluyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Rafet sevecektir şimdi. Battlestar Galactica konuşacağım. Yani orada bir şey vardır. Böyle yazılmış kehanet vardır. O aslında bir ton. Ama bilgisayarın ezberlediği, öğrendiği, yapay zekanın öğrendiği şey var. Ama onun dışında bir soru var yani. Bilgisayarın rüyası var, tamam mı? Rüyasında öyle şeyler söylüyor ki ne insanlık anlıyor ne başka bir şey anlıyor. Ceyhan'ın durumu da öyle yani. Böyle özel bir dil diyelim. Aşkın bir dil oluşturuyor ve bu alan aslında çok imgesel açıdan zemin arayışlarında yeni yeni kodlar oluşturuyor.
Evet.
Yani sizin İbrahim Bey'in de uzmanlık alanı, yani öyle yeni kodlar ancak böyle oluşturursunuz. Yani mevcut kod, mevcut zeminde zor. Yeni formül bulamazsınız o zeminde, zor.
Peki Zafer, bu bahsettiğin yeni kodlar avantgardın tanımı, yani eskinin yok sanarak aşılmasıydı, değil mi?
Yani deneysel ananın dışında bir şey bu. Senin de dediğin gibi şöyle diyeyim, imgesel formüller, imkanlar, işte mesela en basitinden hani Gezi'yi de hatırlayarak söyleyelim, düz ayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler, bu bir formül,
evet.
Bu bir soru ve bu soru inanın tonal bir soru değil, yani mevcut düzenin, iktidarın, işte anlattığım düzeneklerin şeyi değil, ama deneysel de değil. Öncü yani. Ve burada bir tersine çevirme, bir tersine mühendisliği var bunun. Yani işte yediyor, gerçeği yediyor orada. Kent yaşamından düz ayak çivit badanalı bir kente doğru genişletiyor bunu. Böyle görüyorum aslında. Öncü aslında, yani dediğin gibi öncü, dilin sınırlarını genişletiyor.
Yani mevcut hiyerarşik düzeni yıkıyor. Bu gelenekselle uyum ilişkisini bozuyor gibi geliyor burada. Bu modern toplumun bu karmaşık yapısına bir tepki, kapitalizmin bu standartize edici kültürüne karşı bir başkaldırı gibi duruyor burada bu durum. Yani bu başkaldırıcı olarak burada gördüğün nasıl bir inşa var? Yeniden nasıl bir kurgu var? Oranın üzerine neler söyleyebiliriz?
Yani reddiye hattı iktidarın her biçimini reddediyor bir kere. İkincisi, Rafet'in açılışta ifade ettiği İkinci Dünya Savaşı sonrası bir yeni insanlık tanımı var. Bu yeni insanlık tanımının özümsenip bir sonraki aşamaya doğru çıkarılması için bir gayret var. Burada da hiç taviz yok yani. Yani taviz yok derken işte ideoloji, ya ideolojik bağlamda taviz yok. Parasal anlamda, yani hayatta kalma stratejisi anlamında bir taviz yok. Ego anlamında taviz, yani egosantrik bir yapı değil o. Tamamıyla başka bir yapı. Dolayısıyla bunların her birini terk ediyor, yani reddediyor. Elinin kenarıyla bir kenara itiyor. İkinci yeni şiirinin böyle bir özelliği var. Taşıdığı asıl yük bu reddiyedir. İkinci yeninin. Yani işte Ceyhan her zaman bu reddiye üzerinden kurmuştur bu varoluşunu. Yani reddediyor. Yani neye yanaşıyor dersen o da belli değil ama bu reddiye onu yeni bir alanda daha iyi bir insanlık, iyi bir güneş diye anlatır bunu.
Bu çok önemli bir şey. Yani şöyle bir tarif edersem şuraya gelebilir miyiz aslında? Bu anlam, yapı ve düzen bozuluyor burada. Ama bu bozulma aynı zamanda estetik bir olanağa, bir sorgulamaya açılan yeni bir kapı açıyor. Bu kapı, bu yeniden inşa aslında mevcut olanın yıkılması, o mevcut olanın üzerine yeni bir estetik yapıyla, yeni bir anlam kurma, yeni bir dünya kurma ile ilgili bir şey. Bu çok önemli. Yani sanatın en temel noktalarından bir tanesi. Bunun üzerinden biz bu inşanın üzerinden yeni anlamları nasıl yaratıyoruz? Bu yarattığımız anlamların gerçeklikle ilişkileri, bunun üzerine neler konuşabiliriz aslında? Biraz oraya bakmak lazım.
Yani tatlı bir örnek vereyim. Ece Ayhan'ın böyle her şeyi tersine çevirdiği bir şiir var. Şiirin ilk yayınlanış biçimi şeydir. Ece Ayhan'dır şiirin adı. İmzada Bir Gemidir. Aslında bunun tersidir yani. Şiirin adı Bir Gemidir. İşte imza Ece Ayhan'dır. Burada işte gerçeklikte diyor, gemiler terk etmektedir fareleri diye bir şeyi var. Ve bağlı limanları falan, böyle bir çok kısa iki dizelik bir şey. Ve soruyorlar, diyorlar ki Ece diyorlar, sen de bu işleri tersine çevirme, yıkma falan var diyor. Ece Ayhan da cevap veriyor, ya diyor tersine çevirme falan yok, Üsküdar'daydım diyor. Gemi geldi diyor, yanaştı diyor ve içinde diyor fareler varmış geminin diyor ve diyor iskeleden fareler aktı diyor, geldi diyor, yani iskeleden fareler gemiyi terk etti diyor Üsküdar'dayken gördüğümde diyor. Yahu gördüm diyor. Böyle
çok nesnel bir durumdan
bahsediyor. Acayip nesnel bir durumdan bahsediyor. Tabii neyi gördüğünü, neyi şey yaptığını bilmiyoruz. Neyin geldiğini bilmiyoruz ama buradaki yaklaşımı bu. Yani iktidarın kurduğu sistemin bir tersine mühendisliğinin peşinde Ece Ayhan. Yani iktidar...
Peki.
Oraya acaba. Yani bu sivil şiir ve tersine çevirmeyle pardon Rafet.
Mürvet top sende, sonra ben alırım.
Ay çok sağ olasın. Şimdi şöyle, yani sivil şiir olarak aslında şiire de edilmesi gerektiğini düşünüyor Ece Ayhan. Ve tabii ki şey de var, yani o etik tavır da çok önemli. Ahlakçılıktan öte onun yanlış tercüme edildiğini zaten dile getiriyor. İkisinin çok farklı olduğunu dile getiriyor. Şimdi bu tersine çevirmeyle ilgili aslında benim hoşuma giden bir kitabı, Aynalı Denemelerini ben çok severim. Ece Ayhan'ın oradaki böyle tarihi sosyolojik olaylara da tersinden bakması hoşuma gitmiştir. Ayrıca tam da o iktidara muhalefet olması anlamında önemli. Ya şöyle aslında kronolojiyi bozuyor ve sonra o yazdığı yani ters kronolojiyi tekrar düze çeviriyor. Yani inanılmaz bir oyun alanı yaratıyor bence. Bu formasyonla birlikte ve sapma alanı yaratıyor ya da sapma yolları. Şimdi bunlar beni çok cezbeden alanlar tabii sanatçı olarak da. Şöyle yani evet, tersine çevirme bir yandan ama sonlara doğru belki sormam gereken veya oralara gelebiliriz. Bir yere not düşelim eğer bu konuyu çok fazla daha açacaksak. Ben aslında dönemdaşları olarak Gülten Akın'ı çok merak ediyorum. Yani aynı döneme denk geliyor. Aynı yani yolları da kesişiyor tarihsel olarak da. Fakat Gülten Akın o kadar tarih dışı ilerliyor ki, yani benzer temalarına, imgelerine rağmen bazı şeylerde, antolojilerde var ikinci yeni olarak. Ondan sonra ikinci yerinde ben de varım demesine rağmen bazılarında yok. Yani enteresan bir dönem orası. Gülten Akın içinde, okuyucuları içinde. Siz Zafer nerede görüyorsunuz acaba dönem olarak döneminde Gülten Akın'ı? Bu bir sorum olsun. Teşekkür ederim.
Yani Gülten Akın o dönemin ruhunda ikinci yenide şiirsel salınımlar olarak işte şiirsel alan derinliği olarak bir kere buluşuyorlar. Buluşmadıklarını söyleyemem ama ikinci yeninin kendisinin içinde ve dönemin şiir aurasında bir poezyum vakası vardır. Yani Ece Ayhan'ın reddedilmesi, işte poezyuma çağrılmaması, şair olarak görülmemesi gibi bir tarihsel hikaye vardır. Şimdi bu hikayeye mesela ben odaklanmak daha doğru, yani bu dışlanma, içerme konularıyla ilgili. Orada baktığınız zaman Ece Ayhan poezyum için şey der. Yani orada 2,5 şair var der. İşte Melih Cevdet Anday biridir. Dağlarca biridir. Buçuk şair de İlhan Berk der. Bu buçuk şair dediği İlhan Berk poezyumda çıkar, kendi şiirinin yerine Ece Ayhan'ın şiirini okur. Ve Enis Batur'a yazdığı mektuplarda görüyoruz. Bu hayatta kıskandığım tek şair diyor. Ece Ayhan biliyorsun değil mi diyor Enis diyor yani. Bu şu demek. Yani Rembo'su var bunun. Gülten Akın'ı var. İşte bir sürü o dönemin şiirsel alan derinliğinde yer alan şairler, noktalar, kümelenmeler var. Ama bunların hepsini bir kenara bırakıyor ve Ece Ayhan'a hayranlık duyuyor İlhan Berk. Ve ya herkes de der ki İlhan Berk Fransız şiirinden etkilenmiştir. Yani bence o Ece Ayhan'dan etkilenmiş. Öyle diyebiliriz yani. Gülten Akın'ın konumunu çok pardon, özel bilmiyorum yani aslında.
Tam burada şey diyeceğim. Yani yüz ayak çivit badalılıkken İlhan Berk'in deyişiyle tümcelerden gelen yeni bir dünya. Bu da bir tümce. Ve bunu besleyen şey de Sait Faik'in öncüsü olduğu masalar. Mimarlar orada, edebiyatçılar orada, ilk psikanalistler orada. Pardon. Ve bu masalarda çok proje yapılıyor.
Evet.
Çok şeyler mesela Latemov ilk defa çevriliyor. Bunu evet. Adil Fikret'le Sait Faik'in bir konuşmasından çıkıyor. Bu masalara sonra ressamlar geliyor. Cihat Burak geliyor, Komet geliyor. Efendime söyleyeyim, başka ressamlar da geliyor. Öykücüler var, Sait Faik çünkü şeyi bitiriyor. Mevzusu sağ, büyük doğucu, milliyetçi edebiyat geliri değil. Öyküde köy edebiyatı, şiirde de toplumcu gerçekçilik artık bir yerden sonra bir prangaya dönüşüyor. İşte burada o çivit badanalı ütopya bir kültürü de tasarlıyor ve bundan etkilenmemek mümkün değil. Bundan Gülten Akın da etkileniyor. Efendime söyleyeyim, istemese bile Hilmi Yavuz da etkileniyor. Bundan müzisyenler de etkileniyor. Bülent Arili vesairesi. Bu masalar önemli diyorum. Alsancak'tan bir masadan. Ne dersin Zafer?
Masada masaymış dönemi. Rafet. Yani şimdi Zafer'e bırakacağım ama hemen şöyle ufak bir şey söyleyeyim. Bu masada hakikaten resim, müzik, edebiyat, felsefenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir avantgard düşünce dönemi var. Burada şiir farklı bir boyut kazanmış hakikaten de. Bundan sonra Zafer'e bırakayım. Zafer bunu taşlandırsın.
Gerçekten de o dönem müthiş bir sofistike beceri var. Deneysel ve avantgard çalışmalarla bir zemin arayışı. Yani biz bunu hep konuşmuştuk. Hep konuşuyoruz böyle. 20. yüzyıla, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişteki o zemin arayışları var. Burada da en becerikli insanlar gerçekten orada bir aradalar. Bu Cihat Burak bunlardan biri. Ama mesela benim şimdi aklıma, Rafet öyle bir yeri şey yaptın ki, aklıma şey hikayesi geliyor. Nisuaz'da Sait Faik ile Orhan Kemal karşılaşıyor. Şimdi bunlar iki dost ama aslında iki düşman da yani bir yandan. Çünkü biri toplumcu gerçekti, diğeri imgeci. Ve Sait Faik ile Ece Ayhan der ki, Sait Faik çok horlandı der. Horlandı. Şimdi oradaki hikaye şöyle. Nisuaz'da konuşuyorlar. Sait Faik işte imgesel boyuttan bir şeyler anlatıyor. Ki ünlüdür de, bir başka bu konuşmaları ünlüdür. Peyami Safa ile bir tane konuşmasında şey yapar yani, işte lür yanıyor. Çocuğumu kurtarırsın, eserimi kurtarırsın. Peyami Safa eseri kurtarırım der. Sait Faik yakasına yapışır falan, böyle o dönem biraz da uçuk, sinirli.
Yakıcı
falan
bir problem aslında. Tabii. Bu.
Şimdi mesela bu bir masa olayı, bir diğer masa olayı da Orhan Kemal ile Sait Faik arasında yapışıyor. Ya Sait Faik bir şeyler anlat işte, şöyle roman yazdım, şöyle kurgu yapıyorum, böyle bir imgesel imkan buldum. Bak şu Lotremont'un şu bölümünü çevirirken aklıma şu geldi gibi bir konuşma sırasında Orhan Kemal köylüler şapkasını kapalı yerde çıkarmazlar. Orhan Kemal şapkasını çıkarıyor ve masanın üstüne koyuyor. Sait Faik'e diyor ki, sen bunları benim şapkama anlat diyor şimdi. Hmm. Bu mesela, bu bayağı bir olay bir şey. Bunu hep
bu arada son 5 dakikamız, lafınızı balla keseyim, ona göre devam edelim.
Yani bunu hep düşünmüşümdür. Ece Ayhan'ın fotoğraflarına baktığında da her zaman kafasında bir şapka vardır. Kapalı yerde şapka. Aslında ben köylü çocuğun mesajı da veriyor yani. Yani müthiş bir şey yani, bütün o sosyolojik katmanlardaki duygu durumlarını, duyuları, imgesel alan derinliklerini hepsini biliyor Ece Ayhan. Çalışmış. İnanın çalışmış. Yani bugün dünya yıkılsa, yeniden bir arkeolojik kazı yapılsa ve yeni bir dünya düzeni gelse, Ece Ayhan gerçekten kült bir şekilde, İlhan Berk'le birlikte bu arada hala yaşıyor ve zirvede yani. Hani Zeus Tapınağı vardır ya, evet. Zeus Tapınağı gibi bir şey olur yani. Öyle evet. Senin.
Bunların yanına 3 kitap eklemek istiyorum. Sait Faik, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Oktay Rıfat, Perşembe Sokak ve Kareler Aklar. Behçet Necati Gil. Bunlar Ece Ayhan başta olmak üzere İlhan Berk'le Türk Edebiyatı'nın en radikal, en dönüşümcü noktalarına bence dokunuyorlar. Son 3 dakika Zafer ne dersin?
Ben bir kere teşekkür edeyim. Yine çok güzel yerler açtın. %100 katılıyorum. Alemdağ'da Var Bir Yılan efsanedir. Yalnız yani örnek vereyim ya, Onat Kutlar'ın İshak'ı da öyledir yani. O listeye koyabilirim. Veya Feyyaz Kayacan'ın bazı eserleri var. Sen daha iyi bilirsin. Ya gerçekten bu zirve işte Zeus Tapınağı gibi duruyor bahsettiğin eserler. Öyle görüyorum. Ya yani bunun böyle olduğu aydındır diye bir lafı var Ece. Ya yani bunun böyle olduğu aydın.
Bir de şeyi çok seviyorum. Bizim otsuzluğumuz kara değildir, akkordur diyor. Yani.
Kömürün elmasa dönüşmesi üzerine böyle bir şey var. Evet. Yani diyor ki, bu kömürü ben diyor elmasa çevireceğim diyor. Elmas diyor. Evet.
Burada hem simya var, hem de akkorun alevinden, hem önce Rembo'nun ateş hırsızına, oradan da onun kökü esasında tanrılara karşı çıkan Prometheus'un alevine kadar gidiyordur. Değil mi abi?
Yani %100 İbrahim abiye soralım. O alanı iyi bildiği için.
Hakikaten çok geniş bir yere temas ediyor. Yani bu anlam, bu yapıyı hem bozuyor, hem bu bozulmayla aynı zamanda yeni bir estetik olanak açıyor. Bu sorgulamayla yeni kapılar açılıyor Rafet'ciğim. Yani bu hakikaten zaman yetmiyor ama derinlemesine çok bizi açan güzel pencereler var burada. Ama zaman yetmiyor.
Belki zaman... ileride ama...
Evet, yeni yıl başında bir program daha yapın. Evet. Hürmete veriyorum, o kapatsın.
Şöyle ki o zaman bu sebepledir ki o uzun masaların devamı olarak belki de şu anda Kıraathane'de süren sergimiz, 4 Ekim'e kadar süren sergimiz, böyle farklı inisiyatifler aldığımız bir girişim olduğunu düşünüyorum. Bu serginin çok önemli olduğunu düşünüyorum mevcut iktidar söylemine karşı. Teşekkür ediyorum Zafer, İbrahim, Rafet, hepinize ve Açık Radyo'ya, Dila'ya. İyi akşamlar, çok sağ olun.
İyi akşamlar.
Hayatta kalma stratejileri çok önemli. Tüm sanatçılar hayatta kalma stratejilerini takip etmeli. Başka şansımız yok.
Zafer'cim, eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah.
Burada Zafer çok önemli bazı isimlere, kitaplara, kavramlara şey yaptı. Umarız güncel sanattaki arkadaşlar da bir okuma tembelliğini bırakıp beslendikleri, köklendikleri dile ve kültüre ağırlık verirler. Teşekkür ediyorum.